Ayrım 20. Kalbin Böcüğü, Atilla Atalay. Sayfa 251. Pintas Fenkinör. Susmayı önce hangimiz başlattı hatırlamıyorum. Ama sustuk işte. Şahsen ben güzel susarım. O da fena susmuyor. Oysa söylenecek epey şey var. Yani artık konuşulacak bir şeyimiz kalmadı. Zamanımızda değiliz. Ama ben sözcüklerimi tahmine verdim. İçleri boşalmış, anlamları kırılmış, üzerlerine frekans kirliliğinin isisilmiş. Öylesine boş boş uçuşuyorlar havada. İçlerinden birkaç tanesini yakalayıp ona söylesem. Saatlerimiz şu anda 16.42'yi gösteriyor. Dışarıda 42'li yağmurları yağıyor. Ve ben sizi çok seviyorum. Hasittirin oradan ya. İnsan çok değil. Bir tanecik sevgi sözcüğü söylemeye kalksa salak bir program sunucusunun frekansına giriyor. Ya boş bulunup o benden önce söylerse? Hafif öyle bir hali de var sanki. Demin gözlerini kısıp burnunu kırıştırarak bir şey söyleyecekmiş gibi yaptı. Sakın kızım, sakın ha. Ne güzel susuyoruz şunun sırasında. Hem o mimiği de yapma. Hülya Avşar mimiği o. Aslında farkındayım. Arada bir ben de şarkıcı Rafet El Roman'ın sorma neden dediği andaki mimikten yapıyorum. Belki de önceden benim mimiğimdi o. Sonra iş yerinden bir teyze, ay tıpkı öyle yapıyorsun dedi. Hıyar teyze. Tabii ya, mimikler de gitti elden. Ama bunun sonu yok. Belki de bu bir paranoyadır. Ne yani, uzaylılar gelip gizlice yüz sinirlerimizi ve beynimizin konuşma merkezini ele mi geçirdi şimdi? Hayır. Peki bu bir nedir? Bilmiyorum. Sadece içimden konuşmak gelmiyor. Şu anda konuşursak kirleneceğiz sanki. Yer yer mora dönmüş, sarılı yeşilli yapışkan bir şey saçacağız ortalığa. Yok canım, sehpa kalmak istemiyorum. Almayayım ben o kağıt mendilden. Git hadi çocuk, ya da gitme, ablanla geyik çevir. 3 saattir konuşmuyoruz, daral gelmiştir kıza. Sana adını, memleketini falan sorsun. Şimdi anlatamayacağım ama. Ben konuşursam yapışkan bir şey saracak ortalığı, kağıt mendil falan çıkaramaz onu. Ne olur kağıt mendil al abici çocuk, ablasıyla konuşamadan çay bahçesinin garsonu tarafından okkalı bir küfür eşliğinde uzaklaştırıldı. Ben de içimden garsona söyledim. Aslında yalnızca sevgi sözcükleri değil, arada bir küfür de anlamını yitiriyor. Ne ki yani şimdi? Oysa ben eskiden gizli ya da açıktan küfredince belli belirsiz bir rahatlama hissederdim. Galiba önce askerde anlamsızlaştı. Erat Gazinosu'nun sota muhabbetlerinde, eğitimde, ranza geyiklerinde her yerde öyle çok küfürleşiliyordu ki ama içinde hiçbir hınç yoktu. Çok doğalmış gibiydi. Ne yapıyorsun bilmem neyine bilmem ne yapayım? Yanıt da aynı doğallıkta. Hiç işte bilmem neyine bilmem ne yapayım. Ama bir dakika. Doğrusu küfür erbabı sevgi işine girmiş salak gazeteci ve televizyonculardan daha yaratıcıdır. Örneğin, konuşma lan bir tarafımın anteni, kurma kolu ve benzeri gibi küfürlerde eni konu bir incelik, alttan alta tuhaf bir düş gücü var. Birinin ağzının tavanına salıncak kurup sallana sallana abdest bozmayı kim nasıl düşlemiştir acaba? Yok ama yok, küfrün bile daha içten sahici bir tarafı var gerçekten. Ama bunun şu anki suskunluğumuzla bir ilgisi yok elbette. Yani ben ona sevgimi, duyumsadıklarımı DJ terminolojisinin dışında anlatabilmek için kalkıp sunturlu bir küfür etmeyeceğim herhalde. Kalbimin anteni, yüreğimin koruma kulu, böyle laflarda olmaz. Gülmüşüm. Düşündüklerimden olmalı. Niye güldün diye sordu ya da ona benzer bir şey söyledi. Dedim ya, o çay bahçesinde sözcük bulunmuyordu. Örtünün üstündekiler, bardak kenarında yapışıp kalmış olanlar başkalarınındı. Önemli değildi, ben onları duymuyordum. Ama şimdi, yani deminden beridir, öyle güzel susuyordu ki. Biraz önce kurduğu ufacık cümle, artık her neyse o, İşte o bile suskunluğunun güzelliğini bozamazdı. İnsana böyle güzel susmayı psikolog doktor Acar Zuhal Baltaş çiftinin vücut dili kurslarında, sevgilinizi avucunuzun içine alın konulu telefon hatlarında hiç ama hiçbir yerde öğretemezlerdi. Susuyordu işte be, ilahi gibi susuyordu kız. Hiçbir yerlerden bakmadan kendi kendine susuyordu. Ardından yine ne oldu ne var gibisinden gülümseyerek kafasını iki yana salladı. İçimden bir şey kurtuldu sonra. Neydi bilemedim. Dilimin ucuna doğru yıka yıka ilerlerken içimin bir yerlerinde yetişip tutamadım. Kulağım ağzından çıkacak şeye dikkat kesildi. Ona Fintas Fenkinör diye bir şey söyledim. Bir şey işte, öyle yani, ne bileyim. Ağzından çıkanı kulağım duyduğunda ben kendimce ne demek istediğimi anlamıştım. Peki ya o? Anladı lan, vallahi anladı. Rengini çözemediğim gözlerinden tuhaf bir ışık gelip geçti. Gülümseyerek başıyla oynarken Fintas Fenkinör dedi. Sonra yine sustuk. Ağlama dolabı. Sığırcıklar saçma hayvanlar. Aslına bakılırsa genelde kuşlar saçma. Başka herhangi bir hayvanın sürü halinde motora dalıp zilyon dolarlık jet uçağını düşürme tehlikesi yok mesela. Bu nedenle gezegenin üzerinde döndüğü silah sanayi bile kuşlara karşı daima tetikte bulunur. Dünyanın dengesi için dakika başı geliştirdiği ileri radar teknolojilerinin hepsi savaş jetlerinin, füzelerin hatta belki UFO'ların yanı sıra şuncacık hayvanın hareketlerini de mecburen gözetler. Dev havaalanlarında uzaydan görülebilecek büyüklükte barajlarda işleri sadece kuşlarla kavga etmek olan insanlar çalışır. Bunlar baraj gölleri ve uçak pistlerinin görkemli kuytularındaki kuş yumurtalarını toplayıp gökyüzüne kuru sıkı ateş ederek maaş alır. Vır vır vır. Öylesine konuşuyorum. Kendimi bebeklere sallanan tuhaf sesli plastik çıngıraklara benzetiyorum. Söylediklerimin hiçbir anlamı yok. Ama susarsam, çıkardığım ses kesilirse o yeniden ağlamaya başlayacak biliyorum. Edirne yolu üzerinde İstanbul'a yakın bir hipermarketteyim. Harbiden hiper. Sinema salonları, mega otopark, yürüyen merdivenler, yiyecek kısmında Çin Çan Çuan mutfakları, kafeler, hatta dönme dolap, çarpışan arabalar. Kent merkezindekilerden fazlası var, eksiği yok. Ama onlara göre daha sakin. Yazlıkçılar sahil içerilerini terk ettiğinde ise hepten ıssızlaşıyor. Hipermarketin ıssızı nasıl oluyorsa öyle işte. Reyon görevlisi kızlar kozmetik reyonundaki rafların arka sıralarına sakladıkları çeşitli malzemelerle makyaj tazeliyorlar. Şişelerden azar azar aseton, parfüm, kolonya filan afiritenlerin yanı sıra birbirlerini cımbızla yolanlara ya da krem, şampuan gibi malzemelerin üzerindeki ufak yazıları okuyarak olaya teorik olarak hazırlananlara rastlıyorsunuz. Erkek görevliler daha çok manav reyonunda toplanıp iskambil kağıdından şato yapar gibi elma, portakal ve benzeri kuleleri inşa ederken geyiklemeyi tercih ediyorlar. Bazen elinde telsizi olan şef filan gibi biri geliyor. Daha o dakika hepsi hızla dağılıp reyonların arasına dalıyorlar. Reyonların öbür ucundan çıkıp 100 tane irili ufaklı televizyonun aynı şeyi gösterdiği elektronik ev aletleri bölümüne geldiklerinde sayılarında bir azalma göze çarpıyor. Çünkü flört halindeki kız ve erkek reyon görevlileri gruptan ayrılıp çift olarak konfeksiyon eşyalarının satıldığı bölümde gözden kayboluyorlar. Telsizli şeflerin hipermarket içindeki konumuna göre sürekli yer değiştiren bu ayıkışkan geyik güruhu saat 11 civarında müşteri servislerinin gelmesiyle hız kesiyor. Civar yerleşimlerden adam toplayıp getirsin diye yollanan ücretsiz müşteri servisleri yazlıkçılar kadar vahşi tüketemeyen tüketicilerle dolmuş olarak geri dönüyor. İlk bir iki tanesi çeşitli kasaba ve köylerden toplanmış Trakya ergenlerini getiriyor. Bunlar market tüketimini es geçip yürüyen merdivenlere bindikleri gibi soluğu üst katlarda alıyorlar. Üst kattaki kafeler, bilardo masaları, bowling hatları, Atari ekranları lebalep dolarken market katındaki hiper kış ıssızlığı birkaç saat daha hüküm sürüyor. Çevredeki yazlık site inşaatlarında çalışan birkaç amele her gün düzenli olarak yumurta, yağ, yoğurt ve helva aldıkları için bakkaliye reyonunda ufak hareketlenmeler başlıyor. Makarnanın en alengir biçimlisini alıyor ameleler. Bilmem ki bilerek mi yoğurdun diyetini aldıklarını oluyor pekmezin light'ını. Bazen diğer reyonlara dağılıp tek geziyorlar. Hırdavat bölümünden kendine sürekli gavur su terazisi almaya çalışan Sivaslı bir kalıpçı var. Teraziyi reyonun orasına burasına koyup içindeki su kabarcığının dengesine radar gözetleyen bir hava orgenerali edasıyla bakıyor. Tam sepetini atacakken yaşlı hemşerisi, belki babası gelip gül ve bitişik kaşlarını çatarak ''Ne lazım lan şimdi bu sana?'' diyor. ''Baraya tuzak oğlum bunlar, bir su terazisine.'' Fiyatını seçemiyor. ''Kim bilir kaç para verilir mi?'' Kalıpçı her seferinde teraziyi aldığı yere koyarken yatay ve düşeydeki su kabarcıklarının tam dengede olmasına dikkat ediyor. Enerji ampulleri ve kapı zillerine ilişkin deneyler yapan yaşlı amca da her gün burada. Önceleri bahçe ve süs bitkileri bölümünde dolaşan teyzeyle ikisini karı koca sanıyordum. 11'deki müşteri servisiyle geliyorlar. Amca direkt ampul, pil ve kapı zillerinin bulunduğu reyona gelirken teyze bir süre dolmuş gıdalar bölümünde oyalanıp sonra süs ve bahçe bitkileri alanına geliyor. Amcanın mevzu ampuller. Nadiren çoklu prizleri eline alıp bakıyor. Kanarya sesli kapı zili deneme butonunu ise onda ayrı bir yeri var. Düğmeye bastıktan sonra kafasını hipermarketin inanılmaz yükseklikteki tavanına doğru kaldırıp içeri nasıl girdikleri belli olmayan sığırcık sürüsünü gözetliyor. Teyze çiçeklerle konuşuyor. Evindeki birkaç saksıyla sohbet eden çiçek severlerin durumundan farklı elbette. Anladığım kadarıyla süs ve bahçe bitkileri reyonu onun için botanik camiasına hitap ettiği bir miting alanı gibi. Sevgili Ficus Benjaminler, muhterem Afrika menekşeleri, yukalar, aşk merdivenleri. Sessizce onlara bir şeyler söylüyor. Farkında değiller ama ikisinin de sırlarını saklıyorum. Teyze Afrika menekşelerinden sürekli yaprak çalıyor. Annemin dediğine göre bu menekşelerden kopan yaprak eğer koyu renkli camdan bir şişe içinde suya konursa kökleniyormuş. Anladığım kadarıyla teyzenin evinde muazzam bir menekşe topluluğu var. Amca ise sakar. Armut ampullere göre az elektrik yaktığı söylenen tuhaf şekilli ampulleri reyondaki test yerinde duya takıp denerken bir iki tanesini kırdığı oluyor. Sonrasındaki birkaç gün suç mahallinden uzak duruyor. Ama işte şimdi yine olay yerinde. Nedenini anlayamadığım bir şekilde durmadan o ampulleri kutusundan çıkarıp deniyor, ara sıra da alt alta dizilmiş onlarca düğmeye basıp değişik kapı zillerini dinliyor. Onlar da benim sırlarımı biliyorlar mıdır acaba? Kitap reyonundaki bir kitabı her gün onar sayfa okuyarak bitirdiğimi, cumartesileri 5 parça eşya kasasında duran kızıl saçlı kızı Nicole Kidman'a benzetip içten içe yamulduğumu, çeşitli reyonların başına asılmış markette görmek istediğiniz ürünler defterine tuhaf şeyler yazdığımı biliyorlar mıdır? Mağazanızda yorgan ipliği, nişadır ve zambosa kızı görmek istiyorum. Kendi kendime tuhaf istatistikler yaptığımı. Kulak temizleme çöpü, kendinden diş ipli kürdan, saç maskesi. Bu üçünden herhangi birini alan tüketici kasada muhakkak gold kredi kartıyla ödeme yapar. %85. Adında aşk, yürek ve benzeri sözcükler geçen bir kitap alan kadın tüketicinin market arabasında kesinlikle dilinip poşetlenmiş kepekli diyet ekmeği bulunur. %100. Yaz sezonu dışında birbirine benzeyen hışırtılı eşofmanlarla gelen çiftlerin evlilik cüzdanı vardır ve sepetlerinde bir şeymatik deterjan ve veya sıvı yağ bulunur. %75. Aynı mevsimde gelen eşofmansız çiftler reyonlar arasında ayrılmadan dolaşıyorlarsa ve market arabasında 200 gram zeytin, küçük bir kalıp beyaz peynir, diş fırçası ve macunuyla beraber hafif alkollü içki, muhtemelen şarap bulunuyorsa, çok yüksek bir olasılıkla olay boşazlıkta bir hafta sonu kaçamağıdır. %90. Erkek üretici bir ara kadının arkasında kalıp utangaç ama seri hareketlerle bir kutu prezervatif alarak sepete atar. %70. Saat bir olmalı. Ampulcü amca reyonu terk etti. Her gün tam bu saatte olay yerinden ayrılıp elektronik ev aletlerinin oraya haberleri izlemeye gidiyor. Ben de üst kata çıkıp bir filme girmeye karar verdim. İçinde asla satın almayı düşünmediğim birkaç parça eşya olan market arabasını bulunduğu yere bıraktım. Artık yavaştan kalabalıklaşmaya başlayan hipermarketin alışverişsiz çıkışına doğru ilerliyorum. Az ileride mutfak ve banyo mobilyalarının olduğu yerde bir kız boş market arabasından aniden çektiği ellerini yüzüne kapattı. Gözüne bir şey kaçmış olabilir mi? Yok ama yüzüne kapalı elleri üzerinde bir saç öbeği titriyor. Evet, ağlıyor. Şimdi ben ne yapsam ki? Hıçkırığını duyuyorum. Bayılır mı acaba? Yanına gidip boktan dizi film repliği atsam mı bir tane? Bayan, siz iyi misiniz? Saçma. Ben ağlarken kimseye görünmek istemem. Tanımadığım biri sorsa da iyiyimden başka ne diyeceğim ki? Evet bayım, iyiyim. Siktirin gidin. İyi mi hakikaten? Ya düşer bayılır da kafasını bir yere çarparsa? Ellerini yüzünden ayırdı, kaçamak kırmızı gözlerle etrafına bakınıyor. İyi iyi, en azından ayılacak kadar kötü değil yani. Hemen yanı başındaki banyo dolabını açıp kafasını içine soktu. Sanki yıllardır orası onun eviymiş de dolabın içinde bir şey arıyormuş gibi yapıyor ama ağlıyor. O an gidip ne olursa olsun onunla konuşmak istedim. Tam sözcüklerini bulamam. Ama kendime iş edinip de gözetlediğim hipermarket yalnızlarının insanda kederle merhamet arası duygular uyandıran halleri gibi değil. Başka türlü bir şey. Hayatın taşıdığı tüm hüznü o dakika orada teslim almış, nereye atsın, götürüp kime versin, ne yapsın bilemiyormuş gibi. Hışırtılı eşofmanlarıyla bir kadın ona doğru yaklaşıyor. Daha iyi. Neyin var kızım diye sorar. Yani bu durum benim sormamdan daha iyi olur. Hışırtılı kadın durup bir süre ağlayana baktı. Hadi sor. Sorsana be kadın, gidip şefkat göster ona. Öylece hışırdamadan duruyor. Usulca kızın boş market arabasına yaklaştı, içine baktı. Saçma, arabayı aldı götürüyor. Bak şimdi, hışırdak orospuya bak. Oluyor bunlardan. Bir dolaşmaya diye giriyorlar. İçlerinde canları alışveriş çekiyor. Ama hipermarketin dışına gidip de araba almayla kim uğraşacak? Boş gördüğün birininkini arakla olsun bitsin. Sonra hışırdayarak koşup diyet ekmeği al. Halbuki hipermarketin dışına kadar yürüyüp araba alsan en azından 3 kalorik yakmış olursun maymun. Aslında koşup pardon hanımefendi o araba sizin değil galiba demek var. Böylelikle mevzu açılır. O kafasını ağladığı dolaptan çıkarır, üçlü bir konuşma geçebilir, sonra olaylar gelişir. Fakat şırdak kadın aniden çemkirebilecek birine benziyor. Aman yedik mi arabanızı be, boş gördük, sahipsiz zannettik, aldık dese ortam hepten gerilir. Gidip az önce birkaç parça eşyayla terk ettiğim market arabasını buldum. Sadece bir kalem pil paketi bırakıp içindeki diğer eşyaları boşalttım. Arabayla birlikte döndüğümde o hala ağlama dolabının başındaydı. Arabayı az önce kendisininkini bıraktığı yere koyup uzaklaştım. Ulu orta ağlayamam ama nedensiz gülmelerim var benim de. Dedemin cenazesinde kafamı gömüp paltomun iç cebine gülmüştüm. Şimdi de gülesim var aslında. Hipermarketin ortasında durmuş, boş bir akvaryumun içinden doğru gizlice ağlamaya çalışan birine bakıyorum. Akıl hastanesinin bahçesindeki banklara oturmuş, görünmeyen balıklar tutan deliler gibiyim. Dindi. Omzuna asılı çantasından el yordamıyla bir kağıt mendil çıkarıp dolabın içinde yüzünü sildi. Gören var mıydı diye çevresine bakınıyor. Gözleri çok kısa süreyle arkasında durduğum boş akvaryuma değdi ama farkına varmadı. Bıraktığım market arabasını iterek uzaklaşıyor. Oradan bir akvaryum kumu paketi kapıp peşinden fırladım. Bakar mısınız? Galiba yanlışlıkla benim arabamı götürüyorsunuz. Bakıyor. Aslında önemli değil tabii de. Yaklaşıp arabanın içindeki kalem pilleri işaret ettim. Pillere, arabaya ve bana bakıp burnunu çekti. Pardon, farkında değilim, dedi. Hadi bakalım, mağaza dedektifi kılıklı hıyar. Hadi lafın gerisini getir. Ortamızda duran arabayı hafifçe iteleyerek içindeki pilleri alırken güzel saçmaladım. Bana o kadar gerekli değil aslında. Yalnızca pil ve balık kumu almaya geldim. Ama siz o dolabı almak isterseniz araba lazım olur. Hangi dolabı? Dedi. Demeseydi keşke. Yemin ediyorum şuradakini filan gibi bir şey söylemek istiyordum. Olmadı ama. Ağlama dolabı. Kızgınlık mı, utanç mı ne o? Yüzü anlaşılmaz bir şekilde dalgalanıyor. Allah bin kere belamı versin benim. Bir şeyler söyleyip toparlamak istiyorum ama ne diyeceğim ki? Siz orada ağlıyordunuz. Ben de durup uzun uzun sizi izledim. Derdiniz beni gerdi. Raporum var, buyurun, ben manyağım. Ne söylesem bu anlama gelir. Fakat hızla bir şeyler söylemem gerekli. Bu suskunluk harbiden de ben manyağım demek gibi bir şey. Allah'tan o konuştu. Aniden sinirlerim boşandı. Tutamadım işte kendimi. Gülümsüyor ama çenesi titriyor. Yapmayın ama, diyebildim. O kendini hepten bıraktı. Ortalık yerde öylece kala kaldık. Ne halt ettim ki ben? Ağlamasını bitirmiş kalkıp gidiyordu işte kızcağız. Niye konuşmak istediysem? Gidip sebze reyonunda ben bir hıyarım diye bağırsam yeridir. Aniden dolaba kadar tutamadım işte, dedi. Kendi söylediğine gülüyor gibi ama düpedüz ağlıyor işte. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ben baktım dolap doluydu. Bir kadın çocuğunu sokmuş onu ağlatıyor diye espri yapsam. Şu haliyle kaldırabilir mi peki? Peki o dolap tekerlekli miydi acaba? Koşsam iterek buraya getirsem güler mi? Yüzü ne kadar güzel. Bırakıp gitsem yalnız kalsa daha mı kolay toparlanır? Ya ayıp olursa? Bulaştım bir kere. Peki ne yapayım? O sırada gökten bir mevzu indi. Gidip pıt diye bulgur, mercimek, makarna gibi şeylerin bulunduğu kuru gıda kreyonuna kondu. Ardından birkaç tanesi daha hipermarketin yüksek tavanındaki dev çelik kirişlerin arasına yaptıkları yuvalardan süzülüp bulgur torbalarının başına indiler. İlk inen çoktan torbalardan birini gagalayıp delmişti. Bak bak kuşlara baksana diyerek market hırsızı sığırcıkları gösterdim. Dindi, güldü, izliyor. Konuşmaya başladım ben. Susarsam ağlardı, susmadım.